Tanrı'nın sözü diridir, etkindir, iki ağızlı her kılıçtan daha keskindir. Can ile ruhun ayrıldığı yere dek, eklemlere, iliklere kadar delip böler, yüreğin düşüncelerini, tasarılarını eleştirir. Tanrı'nın önünde hiçbir yaratık gizlenemez. Kendisine hesap vermekle sorumlu olduğumuz kişinin gözünde her şey tüm çıplaklığıyla belirgindir. Göklerden geçen yüce bir başrahibe, Tanrı oğlu İsa'ya sahip olduğumuzu göz önünde tutarak tanıklığımıza sımsıkı sarılalım. Çünkü başrahibimiz zayıflıklarımıza yakınlık duymayan bir başrahip değildir. Tersine her bakımdan bizim gibi günahla denenmiş ama günahsız kalmıştır. Onun için kayra tahtına tam güvenle yaklaşalım, öyle ki yardıma gereksinim duyulan dönemde acınılanlar olalım ve kayra bulalım. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. İbranilere Mektup 4. bölüm 12-16 ayetler arasında. Tanrı büyük kapıları açmak için küçük menteşeler kullanır denilmiştir. Bu o küçük menteşelerden biridir ama üzerinde büyük bir kapı vardır. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. Burada söz edilen Tanrı'nın yazılı sözüdür. Yazılı söz Mesih'i vahiy ettiği gibi diri Mesih'i vahiy eden bir çerçevedir. Burada hem yazılı hem de diri sözden söz ediliyor olabilir. Diri, canlı anlamına gelir. Etkin, enerji veren anlamına gelen eski Yunanca'daki energistir. Tanrı sözü dostum canlıdır ve güç, enerji verir. İki ağızlı her kılıçtan daha keskindir. Şu söz söylenmiştir. Tanrı sözü sizi günahtan uzak tutar ya da günah sizi Tanrı sözünden uzak tutar. İnanlıların büyük bir kısmı Tanrı sözünde ne yazık ki yeterince vakit geçirmiyorlar. Çok sayıda vaiz bile Tanrı sözünde yeterince vakit geçirmiyor. Oysa dostum Tanrı'nın sözüne sarılmalıyız. Tanrı'nın sözünü çok iyi bir şekilde çalışmalıyız. Kutsal kitapta can ve ruhun eş anlamlı olarak kullanıldığı zamanlar vardır. Can ve ruhun ayrı olduğu ve aynı şey olmadığının açık olduğu başka parçalar da vardır. Sadece Tanrı sözü canı ve ruhu ayırabilir. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar ya da eleştirir. Aslında kutsal kitap öncelikle yapılan hareketleri ele almaz. Elin yaptığı şey değerli dostum, yüreğin düşündüğü şeyden ötürüdür. Elin hareketi, elin durumu önce yürekte gerçekleşmişti. Bu yüzden Tanrı sözü derinlere inip insanın yüreğini ele alıyor. Rab-i İsa Mesih, çünkü kötü düşünceler insanın yüreğinden çıkar. Nedir insanın yüreğinden çıkan? Şöyle diyor, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan dolan, iftira hep yürekten kaynaklanır. Bu gerçekten kirli bir listedir ama sizin ve benim yüreğimde olan şeyler bunlardır dostum. Yeremye peygamber, yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır ve çok çürüktür, onu kim anlayabilir demiştir. Kimse anlayamaz ama Tanrı anlar. Tanrı sözü derinlere, insanın yüreğinin derinliklerine inip yüreklerimizin köşe bucağını ele alır. Bizim için gerçekten önemli olan şeyler düzeyinde bize hitap eder. Tanrı'nın görmediği diyor hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır. Dostum Tanrı'dan hiçbir şey saklayamazsınız. Ondan hiçbir şey gizleyemezsiniz. İnsanlar bana ona her şeyi itiraf etmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz diye sorarlar. Tabii ki. O zaten sizi biliyor. Ona her şeyi anlatabilirsiniz derim. Bu bölümün yani İbraniler 4. bölümün 14. ayetiyle başlayarak 7. bölümün 28. ayetine kadar mektubun yazarı Mesih'in Levili rahiplikten daha üstün olduğunu gösterecek. İbrani inanlıların bunu anlamaları çok önemliydi. Çünkü Levili düzendeki baş rahipleri önce buluşma çadırı sonra tapınakta hizmet eden rahipler aracılığıyla Tanrı'ya gitmeye alışıktılar. Tanrı'ya adanmışlıklarını onlar aracılığıyla yapıyorlar ve kurbanlarını yine onlar aracılığıyla götürüyorlardı. Rab-i İsa Mesih'in kendisi bizim büyük başkahinimizdir. Pavlos, Mesih'in kahinliği konusuyla o denli ilgilenip heyecanlanmıştı ki, daha 3. bölümdeyken Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün demişti. Bu mektubu okuyan kişilerin hemen başkahinimizi düşünmelerini istiyordu. Bu mektubun büyük bir kısmının konusu olacaktı ve tabii ki bu büyük gerçekte onların hayatlarına uygun bir şekilde dile getirilecekti. Göklere aşmış olan büyük başkahinimiz Tanrı'nın oğlu İsa varken açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Mesih başkahinimizdir. Kahin hakkındaki düşüncelerimizi putperestlerin kahin anlayışı etkiler. Putperest bir kahin, kişiyi Tanrı'ya yaklaştırmak için gerekli olan mistik bir güce sahip olduğunu iddia ederek aslında Tanrı'ya yaklaşımı engelliyordu. Kişinin Tanrı'nın önüne bu şekilde çıkabileceğini iddia eden kişi aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşması gerekiyordu. Bu tür bir düşünce Mesih'in bitmiş işini ve bütün inanlıların kahinler olduğunu inkar eder. Bütün inanlıların kahinliği John Calvin'in vurguladığı büyük gerçeklerden biriydi. Hepimizin bir kahine ihtiyacımız vardır. Bizde bir eksiklik vardır. Yardıma ihtiyacımız vardır ve hepimizin takıntıları vardır dostum. Eyüp peygamberin yüreğindeki yakarış şöyleydi. Aramızda bir hakem yok ki elini ikimizin üstüne koysun. Eyüp peygamber kendisiyle Tanrı arasında duracak ve bir eliyle Eyüp'ün elini ama diğer eliyle de Tanrı'nın elini tutup onları bir araya getirecek bir aracı ya da bir kahin olmasının özlemini çekiyordu. Her inanlının kendisi aracılığıyla Tanrı'ya kişisel olarak yaklaşabileceği o aracı değerli dostum ve o kahin Mesih'tir. Göklere aşmış olan büyük baş kahinimiz var. Şunu baştan söyleyeyim ki Rab İsa yeryüzündeyken kahin değildi. Kutsal kitapta onun bir kurban sunduğunu anlatan tek olay tabii ki onun hiçbir zaman kendisi için bir kurban sunması gerekmemişti. Simon Petrus'a bir balık tutup balığın ağzındaki altın parayla kahinlere ödemeleri gerekmeyen tapınak vergisini ödemesini söylediği olaydı. Bence bunu yeryüzündeyken kahin olmadığını göstermek için yapmıştı. Kahin olmak için Levi oymağından Harun'un soyundan gelmek gerekiyordu. Oysa Rab İsa Mesih Levi oymağından değil Yahuda oymağındandı. Kahinsel soydan değil ama kral soyundan geliyordu İsa Mesih. Yeryüzündeyken Tanrı için konuşan bir peygamber olarak gelmişti. Ama cennete bizleri Tanrı'nın önünde temsil eden bir kahin olarak gitti. Cennete döndüğünde kahin oldu. Burada bizleri kurtarmak için öldü İsa Mesih ve orada Rabbin huzurunda bizleri kurtulmuş tutmak için yaşamaktadır. Buradayken kendisini çarmıhta sunduğu doğrudur ama sizleri ve beni temsil eden bir kahin olabilmek için cennete dönene dek beklemesi gerekiyordu. Mesih'in üç görevi vardır değerli dinleyicilerimiz. Bir, neredeyse 2000 yıl önce geldiğinde bir peygamberdi. Bu geçmiştir. İki, günümüzde kahindir. Bu şimdidir. Üç, bir gün kral olarak hükmetmek üzere gelecektir. Bu gelecektir. Bu üç görevi yerine getirir ve İbraniler mektubunun Harkule'de konusu Mesih'tir. Açıkça benimsediğimiz inanca sarılalım. Burada benimsediğimiz olarak geçen sözcük bildirdiğimiz olmalıdır. Paulos bizleri bunu yapmaya teşvik etmek, çağırmak, bunu yapmamızı buyurmak için lım diyor. Yani yapalım, benimseyelim, gidelim. Açıkça bildirdiğimiz inanca sarılalım. Kurtuluşumuza sarılalım demediğine dikkat edin. Kurtuluşumuzdan değil, tanıklığımızdan, bu dünyadaki tanıklığımızdan söz ediyor. Mesih için yaşayışımızdan söz ediyor. Mesih bizleri kurtarmak için burada öldü ve bizleri kurtulmuş tutmak ve iyi birer tanık olabilmemize yardım etmek için de orada yaşıyor. Bazı insanlar Mesih inanlı hayatı yaşamıyorum derler. Size bir haberim var. Mesih inanlı hayatı yaşayamayacağınız doğrudur. Tanrı sizden hiçbir zaman değerli dostum, Mesih inanlı hayatı yaşamanızı istemedi. benden de bunu istemediği için çok mutluyum. Çünkü denedim ve başaramadım. Bunu kendi kuvvetimizde yapamayız. Ama o bunu kendisinin bizim aracılığımızla yaşamayı ister. Bizler açıkça bildirdiğimiz inanca, tanıklığımıza sarılalım diye orada yaşar. 11. bölüme geldiğimizde bütün çağlarda yaşayan insanların yaşamlarında imanın neler gerçekleştirdiğini gösteren iman kahramanlarının yoklamasını göreceğiz. Orada adı geçen bütün insanların iyi birer tanıklığı, iyi birer raporu vardır. Onlarınki iman aracılığıyla iyi bir tanıklıktı. İmanla yaşadılar. 15. ayette, çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan değil, tersine her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkahinimiz vardır. Mesih sınanmış ama günah işlememişti. İsa çölde sınandığında günaha düşemezdi çünkü o Tanrı insandır. Ancak sınanmanın baskısı onun için bizim için olduğundan daha büyüktü. Bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur diyebilir. Şeytan sizin ve benim içimizde bir şey bulabilir ama Rab İsa'da hiçbir şey bulamadı. Bunu size bir örnekle açıklayayım. Suda duran bir vapur belirli bir derecede baskıya dayanabilir. Eğer üzerindeki baskı aşırı bir hal alırsa vapurun teknesi kırılır ve içeri su girer. Ve böylece baskı kalkar. Sizler ve ben böyleyizdir. Baskıya teslim oluruz, yeniliriz ve baskı kalkar. İsa hiçbir zaman teslim olmadı ve bu yüzden sizin ve benim asla yaşamadığımız bir baskı yaşadı. Aynı şekilde bir yük treni, vagonlarının taşıyabileceği bir yük sınırı vardır. Eğer o sınır aşılırsa ortası çöker. Sadece belirli bir yük taşıyabilir. Bu hepimiz için doğrudur. Belirli bir yük taşıyabiliriz. Ondan fazlasını taşıyamayız. İsa'nın taşıyabileceği ayartılma ve sınanma yükü sonsuzdu. Sınanmıştı ve günah işlememişti. Ama sınanmıştı. Ve bu yüzden biz sınandığımızda neler hissettiğimizi bilir. Bizi anlayan bir başkahinimiz vardır. İsrail ulusu için Harun'un ölümünün Musa'nın ölümünden daha büyük bir önemi olduğunu düşünmüşümdür. Harun onların büyük başkahiniydi. İsraillilerin birçoğu Harun'la birlikte büyümüş ve çölde onunla birlikte yolculuk etmişlerdi. Harun'a gidip, bak Harun, ben yapmamam gereken şu işi yaptım, kurbanımı getirdim diyebilirdi ve Harun onları anlayabilirdi. Onların kendilerini tam olarak nasıl hissettiklerini bilebilirdi ama Harun öldüğünde yeni başkahin olacak olan oğlunun kendilerini anlayıp anlamayacağı konusunda endişe ediyorlardı. Onları anlayıp yardım edecek miydi? Her zaman erişebileceğimiz ve bizi anlayan bir başkahinimiz var. Bizi teorik olarak değil, yeryüzündeyken sınandığı için anlar ve zayıflıklarımızda bize yakınlık duyar. Açlığın ne demek olduğunu biliyordu. Üzüntünün ne demek olduğunu biliyordu. Elemin, acının, terk edilmenin, ihanetin ne demek olduğunu biliyordu. İsa ağladı. Her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememişti. Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım diyor. Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşmak. Bu sözün cesur olarak tercüme edilmesinden hiçbir zaman hoşlanmadığımı itiraf etmeliyim ama nasıl değiştirilebileceğini de bilmiyorum. Cesur sözcüğünde bir küstahlık düşüncesi var. Hayır değerli dostum. Cesur ya da cesaret sözcüğünde bir küstahlık düşüncesi yer almaktadır. Bir yüzsüzlük, kendinden fazla emin olma önerisi vardır. Aslında söylenmek istenen şey bu değildir. Eski Yunanca'da bunun için çok ilginç bir sözcük olan parhesia kullanılmıştır. Atinalıların çok değer verdiği konuşma özgürlüğünü ima eder. Onlar belki de her vatandaşın konuşma özgürlüğüne sahip olması gerektiğini düşünen ilk kişilerdi. Öyleyse Tanrı'nın lütuf tahtına büyük bir özgürlükle yaklaşalım. Rab İsa Mesih'le rahatça konuşabiliriz. Rabbe size söyleyemeyeceğim şeyler vardır, bunu biliyor musunuz? O beni anlar. Benim zayıflıklarımı bilir ve bunları ona anlatabilirim. Ona karşı çok dürüst olmayı öğrendim değerli dostum. Onunla yüz göz olmaya çalışmadım. Bu tür yaklaşımlardan nefret ederim. O Tanrı'dır ve ben ona tapınarak ve saygıyla yaklaşırım. Ama konuşmakta özgürüm çünkü o aynı zamanda bir insan. Tanrı ama aynı zamanda insan ve ben onun yanına büyük bir özgürlükle yaklaşabilirim. Ona kalbimin içindekileri anlatabilirim. Kalbimi ona açabilirim. Öyleyse şiirsel bir dille edilen o dindar duaların onu fazla etkilemediğini düşünüyorum. Özellikle de yüreklerimizde ve yaşamlarımızda olan şeyleri örtmek için edildiklerinde. Ona özgürlük içinde gidip yüreklerimizi açmadığımız için belki de bizi dinlemiyordur bile. Hayır dostum, ona gitmeliyiz. Dua toplantılarımızın daha etkin olmamasının nedenlerinden biri de belki budur. Ona tutuk bir şekilde kalplerimizi gerçekten açmadan yaklaşıyoruz. Lütuf tahtına, kayra tahtına. Değerli dostum, Tanrı'nın tahtı bir lütuf tahtıdır. Kayra dolu bir tahttır. Daha önce yargı tahtıydı ama şimdi merhamet tahtı, lütuf iyilik tahtıdır. Merhamete ermek için bol bol merhamete ihtiyacımız vardır. Senin ihtiyacın vardır ve benim ihtiyacım vardır. Değerli dostum, eğer Tanrı'nın kayrası merhameti olmasaydı bizler hiçbir zaman kurtulamazdık. Tanrı'nın kayrasına ve merhametine ihtiyacımız vardır. Merhamet bir anlamda olumsuzdur. Geçmişten söz eder. Bizler Tanrı'nın merhameti sayesinde kurtarıldık. Bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, bunu bizim iyiliklerimizden dolayı değil, iyi insanlar olduğumuzdan dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize döktüğü, bol bol döktüğü hem de kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Bunu Titus 3:5'te okuyoruz İncil'den. Bize karşı merhametli davranmıştır Tanrımız. Ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için. Yardım çok olumlu bir şeydir. Gelecekten söz eder. Merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kayraya kavuşmak için. Davut peygamber, Rab benim çobanımdır, eksiğim olmaz demiştir. Güzel olan şey, Davut peygamberin eksiğim olmaz diyebilmesidir. Neden? Çünkü Rab benim çobanımdır. Orada bir baş kahinim var ve çobanım olarak ona gidebilirim. Dostum, sen de bunu söyleyebilir misin? Ben bunu söylüyorum. Rab benim çobanımdır. İsa Mesih, ben iyi çobanım dedi. O senin de çobanın mı dostum? Bu arada bugün henüz onunla birlikte oldunuz mu? Bunu da sorayım. Ona ne söylediniz? Ona onu sevdiğinizi söylediniz mi? Ona günahlarınızı itiraf ettiniz mi? Neden etmediniz? O zaten biliyor ama neden ona söylemiyorsunuz? Ona numara yapmayın dostum. O sizin kendisine sadece onun kendi erdeminden ötürü gelebileceğinizi zaten biliyor. Ona özgürce gidin ve onunla konuşun dostum. Gerektiğinde bize yardım edecek merhamet ve lütuf ondadır. Evet değerli dostum, Davut peygamber, Rab benim çobanımdır, eksiğim olmaz. İsa Mesih, ben iyi çobanım dedi. İyi çoban koyunlar uğruna canını verir. Dostum, sen de onun koyunlarından biri misin? Eğer değilsen bugün yap. Bugün kendini İsa Mesih'e ver. O zaman o senin de çobanın olacaktır.